Ayrım 20. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 234. 1912'de bir dördüncü dumanın yakın seçimleri dolayısıyla Lenin daha sonra bir burjuva demokrasisi kurulmasından pek yana olan Menşeviklerle ilişkiyi kesinlikle bozmaya karar verdi. Prag'da yalnız kendi yandaşlarına ayrılmış bir kongre topladı. Bu fırsatta da özellikle polisin yaptığı sızma çalışmasının genişliği ortaya çıktı. İlk önce Paris'te, hatta kongreden önce Lenin onu hazırlamaya Çekoslovakya'ya çoktan gitmişken Brandinsky'nin ancak ismen tanıdığı Vilnalı bir militanın kişiliğinde bir kışkırtıcının maskesini düşüren Krupskaya oldu. Bir yoldaş ona garip bir hikaye anlatarak kuşkularını uyandırmıştı. Brandinsky bir zaman önce tutuklanmış ve kanıt yokluğundan salıverilmişti. Fakat cezaevinde kalışı sırasında onu ziyarete gelmiş olan birçok Bolşevik polisin ellerine düşmüştü. Krupskaya kesinlikle öğrenmeye karar verdi ve küçük bir sorguya girişti. Kuşku edilene, son gönderilen yayınların sınırı güçlük çıkmadan geçtiğini ve Moskova'ya vardığını öğrendim. Oysa oradaki yoldaşlar hiçbir şey almadıklarından yakınıyorlar. Bu nasıl oluyor?
Şöyle ki, dedi adam biraz sıkılmış olarak, kolileri doğrudan doğruya göndermedim. Bu çok tehlikeli olurdu. Onları tanıdığım işçilere verdirttim.
Adları nelerdir? Brandinsky bazılarının adlarını saydı. Fakat ağır ağır uydurduğu belli oluyordu. Adreslere gelince onları unutmuştu.
Geçenlerde Yaroslav'da kaldın öyle sanıyorum. Orada görmüş olduğun arkadaşlardan bana haberler verebilir misin?
Hayır, Yaroslav'a gitmemişti. Daha önce tutuklanmıştı.
Hangi nedenle?
Kamu haklarına karşı bir suçla. Krupskaya karışıklıktan şaşırmıştı. Ondan sonra atılmış olduğu karışık açıklamalar onun niteliği üzerinde hiçbir kuşkuya yer bırakmıyordu. O zaman konferansın Prag'da değil Bretanya'da toplanacağını söylemeyi düşündü ve onu oraya gönderdi. Bu arada, diye anlatıyor anılarında, kışkırtıcıların maskesini düşürme sanatında bir uzman diye geçinen Burtsev'e gittim. Brandinsky'den söz ederek, açık bir kışkırtma bu, dedim ona. Anlattıklarımı dinledikten sonra Burtsev şunu önerdi, beni görmeye gelmesini söyleyin ona. Kışkırtıcıyı Burtsev'e göndermeyi yararlı bulmadım. Daha sonra Brandinsky tarafından düzenlenmiş bir dizi kötü işler belli oldu. Rusya'ya dönmedi. Çar hükümeti onun için Paris yakınında 40 bin franga mal olan bir ev satın almıştı. Bir kışkırtıcının konferansın içine sızmasına engel olmaktan gururluydum. Prag konferansında başka bir kışkırtıcının varlığından habersizdim. Roman Malinovski ile Capri okulunun eski öğrencisi Romanov, öteki adıyla Aleksinski. Bu Portnoy terzi denilen Malinovski olayı üzerinde durulmaya değer. O Polonya asıllı, güçlü kuvvetli, kırmızı tenli, ateşli, hatif ve korkunç içkici bir tornacıydı. Delikanlılığı sırasında hırsızlıktan 3 kez hüküm giymişti. Özverisi ve zekası onu çok geçmeden St. Petersburg'un madenler bölümü sekreterliğine atanmasını sağlamıştı. 1907'de Okran'ı onunla temas kurmuştu. Hangi gizli zemberek işletilmişti? Önce ihtiyatsızca ona önemsiz küçük bilgiler verdirtilerek onun başını tehlikeye mi sokmuşlardı? Rejimin gücü karşısında ihtilalci çabaların boşluğuna mı inandırmışlardı onu? Doğru ile yanlışı özenlice karıştırarak bazen hayatından parçalar anlatıyordu. Krupskaya onu şöyle anlatıyor. Malinovski bize Moskova hükümeti içindeki uzun dolaşmalarından ve yönetmiş olduğu işçi toplantılarından çok söz etmişti. Söylevlerini büyük bir dikkatle dinleyen ve herkese hoş görünmeye çalışan bir polisin hazır bulunduğu o toplantılardan biriyle ilgili anlatısını hatırlıyorum. Malinovski bu hikayeleri anlatırken çok gülüyordu. Sık sık 1904'te geçen başka bir garip hikayeye dönüyordu. Bir gün önünde geçen bir gösteri imkanı karşısında ve genç askerler toplanışı sırasında atılımını tutamamıştı. Pencerenin önünde ayakta ihtilalci bir söylev vermiş, bu tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı. Bundan sonra bir albayın yanına götürülmüş, o da gönüllü olarak savaşa katılmazsa kendisini hapse atmakla tehdit etmiş. Malinowski'nin dediklerine göre onun için başka hiçbir çıkış yolu yokmuş. Yine dindar olan karısının kendisinin Allahsız olduğunu öğrenince intihar etmeye kalkıştığını anlatıyordu. Kadın sürekli olarak sinir bunalımlarından acı çekiyormuş. Malinowski'nin anlattıkları pek garipti. Bunda kuşkusuz bir doğruluk payı vardı. Yaşanmış şeyler anlatıyordu. Yalnız sonuna dek gitmiyor, esas olguları gizliyor ve olaylara yanlış bir yorumlama veriyordu. Daha sonra Malinowski ile bu konuşmaları hatırlayarak bu askere alma hikayesi doğru olabilir dedim kendi kendime. Bu belki cepheden dönüşünden sonraki olayları bile açıklıyordu. Şöyle bir seçim karşısında bulunuyordu. Ya hapse atılmak ya da kışkırtıcı ajan olmak. Karısına gelince onun yaşamında bu doğrudur. Kendisine acı çektiren bir şey vardı. Canına kıymaya yeltenmişti. Fakat onu buna iten başka bir neden yok muydu? Kocasının bir kışkırtıcı olması kuşkusu olamaz mıydı? Gerçekten Malinowski az ev gibi gizli gücün sağladığı sarhoşluğu keşfetmişti. Onun gibi aynı bulanık aldatma zevkini duyduğundan uzun zaman anlaşılmaz kaldı. Prag'da Rusyalı 5 militandan polisten kurtulmayı başaran yalnız 2 kişiden biri oldu. Ondan söz edildiğini çok işitmiş olan Lenin gelişini sabırsızlıkla bekliyordu. Okraana'da karşılaşmaya çok bel bağlıyordu. Ona Bolşevik şefleriyle ilişki kurma ve Menşeviklerle ayrışmalarını ağırlaştırmak için çalışma görevi verilmişti. Lenin'in asıl niyeti de bu olduğundan daha ilk görüşmede Malinowski'nin yaptığı acı eleştirmeler çok iyi karşılandı. İşçi ve aydınlarla fazla çevrili olan ve parti kadroları arasında değerli proleterlerin sayısının dar olmasından yakınan Ulyanov'u hemen kendine bağladı. Lenin onun merkez komitesine atanmasını sağladı ve az sonra ona ağır sorumluluklar verdi. 4. Duma için Moskova bölgesinde seçimlere katılmak. Malinowski Rusya'ya döndü, kampanya başladı. Bolşevikler onun lehinde her tabakadan halkı seferber ettiler. Okraana'nınkinin yanında zayıf yardım. Malinowski örneği milletvekili olmak için çok gerekli olan iyi yaşam ve ahlak belgesine sahip edildi. Geçmişi bilindiğinden bunu elde edebileceği kuşkuluydu. Okraana bunu sağladı. Başka adaylar ondan daha iyiydiler. Kuşku edilmez şekilde onu geçeceklerdi. Okraana tam anında onları kilit altına koydu. Zaferle biten bir seçim ve 500 lirayı aşan aylığında yeni bir sıçrama. Lenin çok sevinmiştir. İlk kezdir ki diye yazıyor, bizimkiler arasında Duma'da birinci planda bir işçi lideri var. Demecini okuyacaktır. Polis de az mutlu değildir. Ona Okraana'nın gururu adını veriyor. 1913'te Bolşevik parlamento grubuna başkanlık ettiği görülüyor. Bu Okraana'nın ve Lenin'in isteğine uygun iki yanlı koridor entrikaları yürütmesine olanak sağlıyor. Krupskaya, Bogdanov ile Krasin'in yerini almış olan Zinoviev ile Kamanev ile birlikte merkez komitesinde bulunuyor. Bu sanla partinin en ufak sıralarından haberli oluyor ve bundan işverenlerini yararlandırıyor. Pravda'nın veznedarıdır da. Bu görev ona abonelerin adları ve adresleri kadar gazetenin hesaplarını da polise iletme yeteneğini veriyor. Onun yüzünden yüzlerce militan kürek cezasına gönderildi. Moskova grubu, Tula grubu, Marisa Smidovich, Svertlov, Milyutin, Nogin, daha birçokları gibi. 1913 Eylül'ü sonunda bir Polonya yazlık istasyonu olan Poronin'deki Bolşevik konferansındaki tutumu buna tanıklık ediyor. Bu kez diye anlatıyor Krupskaya, Malinowski aşırı bir sinirlilik gösterdi. Geceleri sarhoş oluyor, hıçkırıklarla ağlıyordu. Yoldaşların kuşkusuyla karşı karşıya olduğundan yakınıyordu. Moskovalı seçmenler Balaşov ile Novojilov'un onun davranışından gücenmiş göründüklerini hatırlıyorum. Onda tuhaf bir şey, bir tür komedi sezinliyorlardı. Lenin ise hiçbir şeyin farkında değildi. 1914 Ocağı'nda diye yazıyor Krupskaya, Malinowski Krakowya geldi. Hem Vladimir İlyich ile Paris'e hareket etti ve oradan 13 Ocak'ta açılan 4. Leton Sosyal Demokrasi Kongresi'nde hazır bulunmaya gittiler. Malinowski Paris'te Duma'daki sosyal demokrat bölünme üzerine bir konferans verdi. İlyich'in tanıklığına göre çok iyiydi. Onun çevresinde kuşkular doğmaya başladığı zaman Ulyanov tarafından ona karşı gösterilen güven Mihailova ve Jitomirski'ye olan kadar körcesine olmuştur. Merkez Komitesi SR'nin azeve olan güveninin benzeri duygusallık mı, aşırı çabuk kanıcılık mı? Kesinlikle değil. İhtilalci savaşın sertliği, bu sürekli casuslanan, kovuşturulan insanlar olma durumu ve yerindeki iktidar tarafından sistemlice bozulan ve iftira edilen eylemin kendisi asımlara karşı tam bir dayanışma istiyordu. Onun asıl rolünden ilk kuşkulananlar Menşevikler oldular. Sosyal Demokrat Parlamento grubuyla çalıştıktan sonra tutuklanan Helena Feodorovna Rozmirovic, sorguya çekilmeler sırasında polisin bilmesi gerekenden çok fazla şey bildiğini keşfetti. Sonuç çıkarmaları onu Malinovski'den kuşkulanmaya götürdü. Vladimir İliç onun ihanetini tümüyle inanılmaz buluyordu diye yazıyor Krupskaya. Bununla birlikte tek bir kez kuşkuya kapıldı. Bir gün Poronin'de Zinoviev'in evine döndüğümüz ve Malinovski konusundaki söylentiler üzerine konuştuğumuz anda İliç bir yaya köprüsünün ortasında kesinlikle durdu ve bana ''Ya doğruysa?'' dedi. Yüz çizgileri kaygı ve sıkıntı doluydu. ''Bunu düşünüyor musun?'' diye karşılık verdim. İliç hemen durgunlaştı ve Bolşeviklerle savaşlarında hiçbir yolu hor görmeyen Menşeviklere karşı sert bir dille söylenmeye koyuldu. O günden beri Malinovski üzerine söylentilere inanmaya hiçbir zaman girişmedi. Geleceğin yüksek Sovyet yöneticilerinden Buhari'nin kendisi dolaşan söylentileri yansıtmaya gelince Lenin iyice kızdı. Buhari'nin kendini öfkelenmeye bırakmıştı. Bu bilinçli bir militana yakışmazdı. Diretirse bir hain olarak ilan edilecek olan kendisiydi. Gerçekte İçişleri Bakanlığında 2. Sekreter General Junkovski politik bir skandaldan korkarak Duma Başkanı Rodzianko'ya onu açıklamasaydı milletvekilinin iki yanlı oyunu kuşkusuz ihtilale döksürmüş olabilecekti. Yine öyle görülüyor ki Malinovski kürsüde polis tarafından kışkırtıcılar kullanılmasına açığa vurmak için şiddetli bir söylem verme imkanını bulmuştur. Sonra 8 Mayıs'ta istifa edip Polonya'ya gitti. Merkez Komitesi anarşik ve düzen bozucu jestini pek ayıpladı ve tek bu neden için onu partiden çıkardı. İhanetine gelince Lenin'in ve Zinoviev'in üye oldukları özel bir soruşturma komisyonu buna inanmayı reddetti. Lenin onu görmeye gitti ve sorguya çekti. Malinovski bir senaryo uydurdu. Buna göre polis üzerinde baskılar yapmak için eski mahkumiyetlerinden yararlanmış olabilirdi. Lenin de yiğit işçilere karşı bu tür usuller kullanılmasından üzülerek ona inandı. Daha sonra savaş sırasında Almanların tutsağıyken Krupskaya ona yine koliler gönderdi ve ihtilalci çift gerçeğe yüzden bakmak için 1917'de Okraana'nın arşivleri açılmadıkça hiçbir şey yapmak gerekmedi. Malinovski bununla birlikte vicdan acısının kendisini ne derecede kemirdiğini az sonra biraz şatafatla göstermek zorunda kalıyordu. 1918 yılında bir sabah Lenin'in genel karargahına kurmuş olduğu St. Petersburg'daki Smolny Sarayı'nın komutanı bir adamın kendisini tanıttığını gördü. ''Ben kışkırtıcı Malinovski'yim'' dedi. ''Beni tutuklamanızı rica ediyorum.'' Aşırı tasalar yüklenmiş ve karşısındakilerinin bir deli olduğuna inanan komutan bu beklenmedik adamı dışarı attırmak istedi. ''Emir almadım'' dedi. ''Hem sizi tutuklamak benim işim değildir.'' ''O halde beni parti komitesine gönderiniz.'' Bu yapıldı. Bolşevik Partisi'nin kuşkusuz en iğrenç adamı kendisinden nefret edenlere yaklaştı. ''Beni kurşuna dizdirin'' dedi onlara. Bir duruşma açıldı. Malinovski tutkunun ve kişisel serüvenin sevabına kapılmış olduğunu açıkladı. Şimdi ihtilalci savaşın anlamını kavramıştı. Fakat artık çok geçti ve bunu biliyordu. Devlet savcısı görevini yapan Krylenko, onu bir kez daha yoldaşlarını aldatmaya çalışmakla suçlayarak başını istedi. Karar iki yana memnunluk verdi. Aynı gece diye anlatıyor Viktor Sergi, birkaç saat sonra Malinovski, Kremlin'in sapa bir avlusundan geçerken ensesine beklenmedik bir kurşun yiyordu. Ceza hak edilmiş miydi? Birçok dramın sorumlusu Malinovski ne de olsa kendini kullananlara karşılık parti için pek etkili propaganda yapmıştı. Özellikle Duma'da 2 yıl süresince Lenin'in kaleme almış olduğu söylevleri okumuştu. Duruşmanın bitiminde komünist şefinin kendisinin belirtmiş olduğu şudur. Bir elle en iyi birçok bolşeviği kürek cezasına ya da dar ağacına gönderdi. Öbürüyle başka milyonlarcasını oluşturmaktan kendini alamadı. Bu savaş yıllarının bilançosu aykırı görünüşlüdür. Zubatov işçi hareketine kurmaya katıldı. Gapon çarcılık putunu sarstı. Azev yüksek politik kişiyi şaşkınlığa uğrattı ve Malinovski ihtilalci propaganda yaptı. Okraina dünyanın en iyi polisiydi. Bu kesinlikle rejimin batışı oldu. Çünkü rejim ona fazla güvendi. Baskı toplumun yapısını baştan başa elden geçirmeye yetmiyordu. Belki iktidar paralel olarak yeterli reformları vaktinde yapabilmiş olsaydı ona yararlı bir destek sağlamış olabilirdi. Yalnız bir çirkef suyunda batıp çıkmaktan başka bir şey yapamıyordu. Polis politikacılık yapabilir fakat politika yapmaz. Rastlantıyla onun içine karışırsa Nazi Almanyası'nın yazgısı bunu nereye götürdüğünü gösteriyor. Ürküntü verici karışıklıklar içinde çalkalanan bu Rusya'da işçi sınıfının, küçük burjuvazinin, intelijentsiyanın, serbest mesleklerin, ordunun ve donanmanın etkili ögesi ihtilalcilerdi. Fakat başka çözüm de yoktu. Batı Avrupa'daki gibi sistemden memnun orta burjuvazi bulunmuyordu. Birçok memurlar ayaklanıcılara karşı az ya da çok bir sempati gösteriyorlardı. Yalnız yüksek rahipler, saray soyluları, maliyeciler, sanayiciler yani bir avuç insan çıkarlarını imparatorlukta buluyorlardı. Çocukları ise genellikle düşman yanına geçiyorlardı. Bundan ötürü Okraina raporları ve sentezleri içinde tehlikenin kabarışını saptıyordu. Binlerce hafiyesi ne olursa olsun bunu değiştirmekte güçsüz kalıyordu. İhtilalciler balıkların su içinde saklanması gibi halkın içinde saklanıyorlardı. Karşı gelenler için en ağır tehlike aslında safları içinde bir kışkırtıcının meydana çıkarılmasının ülke arkadaşları arasında doğurabileceği güvensizliğe dayanıyordu. Fakat her yere tek kendi kendini ele verme amacıyla ajanlar sokan bir polis düşünülemez. Az aday bulma imkanı vardır. Azev olayı bunu ispatlıyor. Maskesi düşürüldükten sonra ihtilalci sosyalistlere elbette uzun faaliyet yılları boyunca kötülüklerden daha fazlasını yapmıştır. Bununla birlikte onun polisle bağlantılarını meydana çıkaran Gerasimov değildir. Viktor Sergey kışkırtıcıları istemeyerek ihtilale hizmet eden polisler olarak nitelemekte pek haklıdır. Çünkü diye yazıyor, kışkırtmanın daima hizmet eder gibi görünmesi gerekir. Fakat bu konuda salt görünüş yoktur. Propaganda, dövüş, terörcülük hepsi bir gerçektir. Yarım ya da düzeysel militanlık yapılmaz. 1917'de Leningrad adı verilmeden Petrograd olan St. Petersburg'un tavan aralarına saklanan Okraina'nın adamları sonuna dek dövüştüler. Bozulmaz şekilde görevlerine bağlı birkaç adamı daha öldürmeyi başardılar. 36 yılda kurban ettiklerinin yığınları kuşkusuz onların görevlerini daha az yetenekle tamamlamalarını görmeyi dilemiş olacaklardı. Fakat çarcılığın kendisi de bunu arzulamış olmalıydı. Bundan Rus toplumunun evrimi daha kolay yürümüş olacaktı. 20. Ayrımın sonu. Sayfa 244.